Ayrım 45, sayfa 618. Sarsılmaz bir inancın duruluğu, derin bir acının umarsız burukluğu vardı sözlerde de, doğulu söyleyişte de. Ağır suskunluk içinde dalgın kaldılar bir süre. Coşkusu kalıplara dökülmüş Doğu şiirinin Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin benzeri, doktorun da Kürt edebiyatında duyduğu tek yapıt olan Memuzin'den süzülüp çıkmış bir kahraman duyarlılığındaki bu kocaman adamın dağ çiçekleri gibi açılmış yüreğine yabancı kalamıyordu insan. Kalktı doktor, rahatla kalkmıştı. El sıkıştılar sımsıkı, pençe gibiydi elleri. Yolunuz açık olsun. Sağ olasan emice, kurtulursam senin için de yazacağım bir gün. Doktor gülümsedi şaşkınlıkla. Nereden de bu şimdi? Nereden olacaktı adamın ezik sevgiler dolu yüreğinden? Siz de sağ olun. Onur olur benim için. Kurtulacaksınız. Çok da güzel şeyler yazacaksınız. Geçecek bugünler. Esme ile çıkıp kapattılar kapıyı. Salona geçince karşılıklı dikilip kaldılar karanlıkta. Esme bozdu sessizliği. Sizi bu saatlere kadar yorgun, uykusuz bırakmak kahrediyor beni. Biraz daha kalsan demek istiyorsun değil mi Esmeciğim? Bu gece de düşünürsek onu... Usulca odaya geçip önceki yerlerine oturdular. Göz almana değmiş, ilginç bir adam bu. Naif, koruma gereği duymuş gibi. Kırsal bölge içtenliği dedi doktor, aptal değil. Sizin için yazacağı şiiri merak ediyorum. Senin için yazacaklarını merak etmiyor musun? Bir an duraladı Esme, söz daha sivrilmiş gibi oldu sessizlikte. Hayır, etmiyorum. Çöken gerginlikten doktor da tedirginlik duymuştu. Yeri miydi iğnelemenin? Biraz sonra yok artık bu kız. Şimdi var mı? Bu adam değilse bir başkası çoktan çekip almış onu. Peki kalıyorsunuz. Siz burada ne yapacaksınız? Beklemediği bir anda yakalamıştı doktor. Dayanamayacaktı, kalktı yavaşça. Savaş bildirisi sunar gibi dimdik durdu. Ölümü bekleyeceğim herhalde. Başka ne yapacağım? Kas katı bir saldırganlıkla öç alır gibi düşünmesine bile gerek kalmadan dökülüvermişti sözler. Kızgınlık patlamasıydı sanki. Ağır buz gibi bir sessizlik çöktü birden. Beni böyle gönderebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Kopamayacağın biri varsa nereden bilirim? Karşısında dikilmiş gitti gidecek duran doktora bir süre baktı Esme. Ağır ağır kalktı gözleri doktorda. Bir an durduktan sonra uzatıp boynuna doladı, kollarını sıktı. Başını göğsüne koydu. Kesik hıçkırıklarla iç çekerek sessizce ağlamaya başladı. Seni seviyorum ben bir tanem, seni seviyorum diye fısıldadı inler gibi. Dayanamadığım senden kopmak, niye anlamıyorsun? Ne yapayım ben? Bilemiyorum ki ne yapayım ben? Sarsılmıştı doktor, donup kaldı bir an. Sessiz hıçkırıklar içindeki Esme'ye sarıldı, sıkmaya çalıştı kollarında. Öyle şaşkındı ki yüreğini bir anda kaplayan duygunun mutluluk olduğunu bile ayırt edemiyor gibiydi. Biliyordu aslında Esme'nin onu sevdiğini, bilmiyor muydu sanki? Yoksa hiç yadırgamadan nasıl doğal gelirdi birden ona böyle? Kötülük olsun diye değil, gerçekleri saklamasın diye söylemişti o da tüm o saçma sözleri. Bağışlarsın beni değil mi Esmeciğim? Görüyorsun işte, ağlamak da hiç yakışmıyor sana. Gerçekten de yadırgamıştı Esme'nin ağlamasını. Öpücükler kondurdu saçlarına. Yavaşça koltuğun kıyısına ilişirken kollarındaki Esme'nin alnını, gözyaşlarının ıslattığı yüzünü sıcak öpücüklerle donatmaya başladı. Doktorun boynuna doladığı kollarını sıkıp dudaklarını dudaklarına verdi Esme. Tükenmeyen bir özlemle uzun uzun öpüştüler. Kıpırtılar içinde uyanan cinsellikle ellerini güdüsel biçimde eteğinin altından kalçalarına uzatmaya çalışan doktorun kollarını soluk soluğa tuttu birden. ''Ne olursun bana yardımcı ol bir tanem'' dedi Esme sıcak yalvaran bir sesle. ''Bu bize yasak şimdi işte.'' Usulca kayıp yandaki koltuğuna geçmişti. Küt küt atan yüreğini dindirmeye çalışarak doktor da oturdu yerine yavaşça. Adını koyamadığı sorunlar bile çözülmeye, içindeki parça parça karanlık kesimlere ışıklar sızmaya başlamıştı sanki. Nabzını tuttu, koşturuyordu ya, düzenliydi yüreğini. Dindirmek ister miyim? Bulamadım yolunu. Seni sakınayım derken bir de polis belası girdi araya. Doktor kollarından tutup dizine aldı Esme'yi, öptü. Ürkek de Esme, ateşli öpüşmelere kaymaktan çekindiği belliydi. İyiyim artık dedi doktor. İşimize bakalım canım. İşimize bakacağız da senin çok özenli bakıma gereksinimin var. Daha uzun süre bir tanem izliyorum ben. Duraladı doktor. İzliyor muydu? Sözcüğün uyarısıyla bir çağrışım ışığı parlamıştı içinde. Doktor neşireden mi? Başını salladı. Evet anlamına Esme. İyi doktor, iyi insan o. Hep bilgilendirdi beni sağlık durumundan. Ah canım benim, nasıl da inceden ilgi gösteriyordu doktor hanım. Sezgilerini olumlayan duygu selinde tutamadı kendini doktor. Kollarıyla sarıp göğsüne çekti Esme'yi. Çılgın gibi öpmeye başladı. Bir yandan da fısıldıyordu soluk soluğa. İyiyim bir tanem, seninle hep iyiyim ben. Korkma artık, iyiyim. Diretme çabası tez yıkılıverdi Esme'nin. Delice bir sevişmeye geçiyorlardı ki yazgıya boyun eğmiş gibi. Yukarı çıkalım diyebildi güçlükle. Uzanıp dinlenirsin. Ağır ağır sessizce Esme önde çıktılar merdivenleri. Aralık perdeli büyük pencerelerinde saray burnundan Beşiktaş sırtlarına, kentin gece ışıklarının kaynaştığı karşıdaki büyük odaya girdiler. İki kişilik geniş bir karyola vardı duvar kıyısında. Daha karyolanın başında bıraktıkları yerden başlamışlardı. Giysilerden kurtulup uzanıverdiler. Viagra takıntısını atmaya çalışıyordu kafasından doktor. Yoktu, ne yapalım? Hiç aklından geçer miydi bunlar? Gerek de yoktu işte. Ayların tutkulu yakıcı özlemi çözmüştü her şeyi. Soluk soluğa bir tırmanışın tepesinden dönüp de kendini Esme'nin göğsüne bırakırken şu anı yaşamak için doğmuş gibi duyumsadı kendini. Kaygılı, evecenlikle kucaklamış, dönüp sırt üstü uzanmasına bütün gücüyle uğraş veren şu kıza ne çok şey borçluydu. Uzan arka üstü canım, başını şöyle koy. Bu yastığı da vereyim mi? İyisin değil mi? Bir şeyin yok. İçi titriyordu Esme'nin sanki bunları söylerken. İyiyim dedi doktor, kaygılanma. Üstlerine pikeyi çekip yan yana sessiz uzandılar bir süre. Doktorun eli Esme'nin ağır ağır okşadığı saçlarındaydı. Sen de çıkacaksın değil mi dışarıya? Bir an durup mırıldandı doktor. Sensiz nasıl kalırım? Tasarını sen gerçekleştirirsin orada. İyi olur dedi doktor. Dur alayı bekledi. Herifler uyanmazlarsa. Ne diye uyanacaklar? Nasıl anlatacaktı Esme'ye bunları şimdi? Poliste gözdağı verdiler. Bu paranın bir Ermeniyle benim ortak hesabımda olduğunu sayısına kadar biliyorlar. Potansiyel suç diyorlardı. Düşmandan sayıyorlar öyle bir kuruluşu. Vaskenle ortadan kalksak para İsviçre bankalarına kalır. Çıkarların denk geliyor. Başka bir ülkede yapmak daha doğru belki de o işi. Ses çıkarmadan doğrulup çıktı pikenin altından, giyinmeye başladı Esme. Diri çıplak gövdenin özlemini daha tam gideremediği kımıldayan incecik çizgilerindeydi doktorun gözleri. Yıkanamadık, spiral var mı? Yok. Gebe kalırsın. Keşke. Dönüp baktı doktor, ciddiydi Esme. Niye kendisi hiç düşünmemişti bunu? Böylesine mutlu olur muydun sen düşünsen? Buraya mı koymuştun belgeleri? Esme doktorun sandalyeye bıraktığı ceketinin iç cebindeki banka vekaletnamesi zarfını çıkardı. Alıyorum bunları dedi. Baktı bir süre. Beni yalnız bırakma, bekliyorum seni. Söyleyecek bir şey bulamıyordu doktor. Seni tehlikeye atıyorum Esmeciğim. Yatağın kıyısına ilişip ellerini tuttu doktorun. Kendim seçtim dedi Esme. Sen bir şey yapmadın. Hadi uyumaya çalış canım. Her şeyden önce seni düşünmemiz gerek. Biraz olsun dinlenmeden çıkamazsın. Görmeye gelirim ayrılmadan. Şekeri söylemedim sana. Kalkıyordu ki yatağın kıyısına merakla yeniden ilişti Esme. Bir akşam eve gelince parçalanmış buldum. Duvardaki kolyesini de üstüne koymuşlar. Yakıcı bir sessizlik düşmüştü ortaya. Söylemek istemiyordum sana. Doğruldu Esme. Şaşıracağım pek bir şey yok benim artık. Canavarlıklarını kanıtlamayı görev bildiler demek. Eğilip sevecen öpücük koydu şakağına doktorun. Yum gözlerini bakayım. Ben gelmeden açmak yok. Birkaç saat olsun uyu. Gözlerini tatlı bir yorgunlukla kapatınca düşünemeyeceği kadar kısa süre sonra daldı uykuya doktor. Yanağında öpücük duyarak gözlerini açtığında da şaşırıp kaldı. Biraz önce gördükleri mi yoksa bu mu? Hangisi düştü bunların? Gecenin gergin karanlığındaki Esme gitmiş, sabah alacasında yatakta yanına oturup üstüne eğilmiş, yorgun, hüzünlü bir gülümseyişle bakan Esme gelmişti. Evet canım, vakit doldu. Alırlarsa birazdan çıkacağız. Birden algılamış gibi uzanıp kucakladı Esme'yi doktor. Acıyı daha da geren ayrılık öpüşmelerinde soluk soluğa kaldılar bir süre. Esme çekildi bir çabayla, durulmaya çalıştı. Ben şimdi gidiyorum bir tanem dedi, seni bekleyeceğim. Ne kuşkulara düş, ne karamsar ol. Açıklayayım sana, yaşamımda en yüce değer sana, en karşı çıktığım anlarda da sen oldun benim için. Parçalı değildin, içten de tutarlıydı her şeyin. Poliste en çok seni düşündüm. O acıları ben senin adına, senin sevgin için çekiyordum, buna inanmanı istiyorum. O dirençle dikilmeseydim dayanamazdım. Yenilmediğim için sevecektin beni. O pis heriflere yenilmediğim için seni böyle borçlulukla seviyorum ben de. Sağlıcakla kal, seni beklediğimi bil. Acıyla gülümseyen yeşil gözlerindeki iki damla yaşı göstermek içinmiş gibi eğildi hemen. Öpücükler kondurdu yanaklarına, dönüp çabucak çıktı odadan. Ağzından mırıldanır gibi dökülmüş, güle güleden öte söz etemeden yattığı yerde kala kalmıştı doktor. Merdivenlerdeki ayak sesleri uzaklaşıp bitti. Sessizlik çöktü gene. Yavaşça doğrulup pencereye uzandı. Saate baktı, 6'yı birkaç dakika geçiyordu. Bir otomobil sesi duyuldu önce. Sabahın sessizliğini çizerek gelip bir Opel durdu kapıda. Uzunca boylu, kumral, geniş, kara gözlüklü bir kadın indi. Eve, bahçeye baktı, kapıya yaklaşıyordu ki duraladı. Açılıp kapanmıştı aşağıki kapı. Bahçede sokağa yürüyen Esme ile Rohat göründüler. Kadınla el sıkıştılar yaklaşınca. Rohat'la Esme arka koltuklarına geçtiler arabanın. Esme girerken başını kaldırıp baktı doktorun bulunduğu üst kat pencerelere. Siper ettiği perdeyi çekip açmamak için güç tuttu kendini doktor. Araba yürüdü. İlerideki yan sokağa dönünce arkada Rohat'ın yanında gene dönmüş, gözü pencerelerde Esme'yi uzaktan son bir kez daha gördü. Ağır ağır dolan gözleri kaybolan arabada bakıp daldı. Muhittin'in perdeleri açmayın, kendinizi kimselere göstermeyin sözleri vardı aklında. Hiç de güvenilir kişiler oturmuyormuş çevrede. Gitmişti Esme. Rohat'ın yanında eğilip dönmüş pencerelere bakan o son uzak resim belleğine çakılmış gibi donup kalmıştı gözlerinin önünde. Asıl tehlikeli yolculuk başlıyordu şimdi. Boğazda, limanda sis vardı. Vapur düdük sesleri geliyordu derinlerden. Dönüp arka üstü uzandı yatağa. Tam ayrılacakları sıra hüzünlü gülümser solgun yüzü dolu dolu çekingen gözleriyle sıraladığı onurlandırıcı sözler yinelenmeye başlamıştı içinde. Esme'nin sevecen yüreğinin ağırlığını taşıyan tek tek her söz mutluluk veriyor, güç kazandırıyordu. Köşeyi kıvrılan arabada dönüp bakan Esme'yi bir daha görememe olasılığına katlanamazdı yüreği. Esme'den gelecek ilk duyumun ardından havaalanına fırlayacaktı. Aksayan bir şey olmamıştı. Şu en tehlikeli sınavın başarıyla sonuçlanmasıydı asıl sorun şimdi. 3 günde biter demişti bu iş Muhittin. Pek boşa konuşan biri olan değildi, kalkıp çıktı odadan. Yanda bir tuvalet vardı, girdi, ellerini yüzünü yıkadı. Merdivenleri indi ağır ağır, evden çıkıp kilitledi kapıyı. Sabahın sessizliği yeni yeni bozuluyordu. Tek tük birileri görünmeye başlamıştı sokaklarda. Bir dar sokaktan kıyıdaki ana yola indi, bekledi biraz. Gelen boş taksiye atladı. Şu anda belki de yola çıkmış Esme ile içinde birlikte var oldukları İstanbul'un bu son gününde her şeyi, kıyıları, tepeleri, boğazı, köprüsü kaynaşmaya başlamış yollarında uzaklı yakınlı yükseliveren anıtsal yapılarıyla tüm kenti doyumsuzca seyre koyuldu arabada yol boyu. Bir daha ne vakit birlikte olacağız bu kentte Esmeciğim? Olacak mıyız? Eve vardığında 8'e geliyordu. Açtı, bitkin denecek kadar yorgundu. Tepsiye bir şeyler koydu mutfakta, balkona çıktı. Yemeğe koyulmadan sis tülünün eriyip açılmaya başladığı Marmara'ya, uzaklaşan teknelere dikti gözlerini. Bunların birisinde olabilirler miydi? Yola daha önce çıkmışlardı belki de. Teknelerin ne türü ne yapısı üstüne hiçbir bilgisi olmamasına kızdı. Balina teknesi demişti Muhittin. Nasıl olurdu onlar? Bu duran ya da devinim içinde yola koyulmuş gemilerden hangisine benzerdi? Eve bir dürbün almamış olmasına da kızdı. Açlığına karşın pek istekli yapmadığı bir kahvaltıdan sonra yattı inip. Sabırla gün saymaktan başka yapabileceği yoktu artık. Oyalanmak için de yazmaya çalışmak da en iyisi. Düşündüklerini o günden uygulamaya başladı elinden geldiğince. Çeşitli müzikler koyuyor, masaya geçip yazmaya çalışıyor, sık sık da balkona çıkıp teknelere bakıyordu. Sanki bir şeyler görecekmiş gibi. Kulağı telefondaydı daha ikinci gününden. Gazetelerde televizyondaki meteoroloji raporlarını, Ege'deki hava, deniz durumunu izliyordu hiç kaçırmadan. Yıllık doğal olguların dışında bir duyum yoktu. Yalnız bir akşam yayınında Yunanistan'a kaçak yabancıları götürmeye çalışan bir teknenin battığı, çok az kişinin kurtarılabildiği haberi televizyonda pat diye karşısına çıkınca yüreğinde dayanılmaz bir sıkışma, ardından da ağrılar duymaya başladı göğsünde. İzordil aldı hemen. Açıklanınca belli oldu ki Afganlı, Pakistanlı yabancılarmış teknedeki. Yalnız ilk ağızda kötü vurmuştu haber. Güç geldi kendine. Aklı kulağı telefonda beklediğinin 3. günün akşamı sabrını iyice zorlamaya başlamıştı artık. Bu 3 gün içinde bir haber gelmesi gerekirdi, Muhittin'in dediği. Kötüsünü düşünmek için bir neden yoktu daha ama kolay olmuyordu beklemekte. Haber yok, iyi haber der Fransızlar. Biz Fransız mıyız? Bütün günü dışarılarda geçirmek kararıyla sabahtan çıktı ertesi günü. Evde beklemek ağır gelmeye başlamıştı artık. Yeni kapıdan Aksaray'a yürürken izleniyor kuruntusuna düştü birden. Ne oluyorsun? İsviçre mi burası? Güldü tutamayıp, vaskenleri özledi birden. Esme bir varsın şunların yanına, haftasına ben. Önce şu beladan kurtulduklarını öğrenelim de. Kötü bir şey olsa çıkmaz mıydı? Kara haber tez yayılır. Taksim'de The Marmara'nın alana açık yerine oturdu. Kahve söyleyip çevresini kolladı. Kimse yoktu. Aksaray'da peşi sıra yürürken gördüğü sinsi kara kuru herif polis değilse yakışır görünüşteydi hani. Kahvesini içip kalktı. Çıkıp Alman konsolosluğuna doğru yürüdü ağır ağır. Konsolosluğun alt kapısında vize kuyruğundaki kalabalığa baktı. Nasıl çileydi o beklemek bilirdi. Sıcak bastırmıştı. Geçen bir taksiyi çevirmek için durunca 10 metre kadar gerisindeki kahverengi giysili, kırmızı yanaklı adam da gözüne ilişti birden. O durur durmaz o da başını çevirip karşıya geçmeye kalkmasaydı ayrımına varmayacaktı belki de. Arabaya girince baktı herifin arkasından. Başını yarım çevirmiş belli etmeden bakmaya çalışıyordu o da karşıya yürürken. Bebek dedi taksiye. Alanda inince baktı şöyle bir kimse yoktu. Bir kez takılmıştı yemek boyu atamadı kafasından. Esmeler yakalanmışlardı da yeni ipuçları mı geçmişti polisin eline? Kurtul şu kuruntulardan da rezil etme balığı. İyi kurtulduk. Yemeği iyi kötü bitirerek lokantadan çıkıp da tam köşede herifin saklamaya çalıştığı kırmızı yüzü pat diye gözüne çarpınca kuruntusu takıntısı kalmamıştı bu işin. Canı sıkılmıştı iyice. Kaygıları pek yersiz değildi demek. Gerginliğe düşmemek için tuttu kendini, döndü eve. Kafasına toplaşan kötü olasılıkları kovalama çabasındaydı. Başına neler geldi gene Esmeciğim? Tam belaya mı düşürdüm seni yoksa? Sürekli bir ağırlık duymaya başlamıştı yüreğinde. Kötü geçirdiği geceden sonra 5. günün sabahı bir sivil polis gelip de o gün 15.30'da savcılıkta beklendiği bildirisini imzalatınca karamsarlığı, iyimserliği kalmamıştı bunun. Olay belliydi artık. Koltuğa yaslanıp gözleri Marmara'da kımıltısız kaldı dakikalarca. Yunus'un kurduğu masadaki yemeklere bile bakmadan inip yatak odasına uzandı saatler boyu. 3'e doğru çıkıp bir arabaya bindi, Sultanahmet savcılık dedi şoföre. Kalabalık merdivenleri çıkıp sorarak savcılık odasını bulması uzadı epeyi. 4:20 vardı savcı yardımcısına elindeki bildiriyi uzattığında. Çakır gözlü, uzun sivri burunlu, kumral gençten biriydi. Eline aldığı kağıda bir göz atıp başını salladı. Yargıdan tahdit çıkardı savcılık sizin için, ivedi önlem olarak. Sizin de içinde bulunduğunuz bir sorgulamanın sonuna kadar sınır dışına çıkmanız önlendi. Soruşturmanızı yapacağız şimdi, buyurun. Kalp hastasıyım, tedaviye gideceğim dışarıya. Başını kağıttan kaldırıp tam bir çakal bakışıyla döndü doktora. Dünyanın en iyi uzmanları bizde şimdi, dışarıda ne işiniz var, paranıza yazık. Ben doktorum dedi sertçe, sustu. Yumuşar gibi sırıttı herif. Dilekçe verirsiniz yargıya o zaman. Akşam 6'ya doğru tam bir kapana düşmüşlük duygusuyla eve bitkin döndüğünde olup bitmişti her şey. Polisteki soruların aynına aynı yanıtları vermişti doktor. Dışarıya tedaviye çıkması izni için tam kuruluşlu bir hastaneden heyet raporu gerekirmiş. Esme ortalarda yokken nereye çıkacaktı? Neyse ki tutuklamamışlardı. Tutuklasalardı. Balkonda otururken bir yerlerden sızmış cızırtılı radyo sesinden Zeki Müren'in ünlü şarkısı gelmeye başlamıştı. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Dolacaktı gözleri, acılıkla gülmeye çalıştı gülünç durumuna. Başkalarının gülünç duyarlılığına gülmek ne kadar kolaydı değil mi? Öğle yemeği de yemediği için içi kazınıyordu. Ayaküstü bir şeyler atıştırdı mutfağa inip. Çıkıp Bach dinledi uzun saatler boyu, yattı. Geç olduğu halde bir türlü uyku tutmuyordu gözü. Esmeden başka hiçbir şeyle düşünemiyordu. Düş olmuştu, hem de umutsuz düş olmuştu artık kavuşmaları. Saat 3'e geliyordu, kalktı. Çıkıp odasına geçti Esmen'in. Ağır ağır gidip karyolasına oturdu. Bakıp kaldı boş yatağa. Kediler tablosunu, tay, yaşlı adam bimlosunu niye sormamıştı hiç? Yakaladılarsa seni nasıl bir cehennem olacak bu dünya bizim için benim, dik başlı sevgilim? Ölüm bana kurtuluş olacak, seni bu acılarla yalnız bırakmaya hakkım var mı? Eğilip yüzünü koyduğu yastığa sevecenlikle okşar gibi sürdü yüzünü. Göz pınarları yandı birden, tutamadı, sessizce ağlamaya başladı. Ağırdan içini çekerek ağlıyordu. Biraz sonra bir yorgunlukla öylece bıraktı kendini. Uykuya dalar dalmaz karmaşık düşlerin saldırısına uğramıştı. Gözlerini ürkmüş gibi açtığında tek aklında kalan ağır ceza başkanı Hilmi Bey'in bu eski yatak odalarında gülerek uçar gibi gezinmesiydi. Parmaklarını dudaklarına götürüp sus diyordu doktora. Rana kızı uyuyormuş içeride. Tarikatçıların vurduğu. Banyoya gitti kalkıp duş yaptı. Ortalık ışıyordu odasına geldiğinde. Yattı. Uyur uyanık birçok saatten sonra aşağıdaki seslerle açtı gözlerini. Yunus gelmiş olmalıydı. Bir süre daha yattı. Bire geliyordu kalktığında. ağzı ağı gibiydi. Hiçbir şeyi istemiyordu hiç. Çıkıp kahvaltı getirtti balkona. Peynirle galeta yedi biraz. Esme'nin hesabını sorar gibi önünde uzayıp giden Marmara'daydı gözleri. Ne çok tekne vardı. Esmelerin ki olabilir miydi bunlardan biri? Belki de çıkmamışlardı daha. Yüreğine ateşten çizgi gibi oturmuş dolan başlı yollarda umutsuz, umarsız dolanmaktan yorgun düşmüştü. Haftası olmuştu. Bir yararı var mıydı ki dolanmanın artık? Uyuşur gibi oluyordu sol yanı. Kalkıp yatak odasına indi. Uyumak istedi, uyuyamadı. Yunus da gitmişti, ıssızdı ev. Bunalmış gibi kalktı yataktan. Yukarı çıkıp masasına geçti. Bilgisayara uzanacaktı. Bir ter bastı inceden. Koltuğa yaslanıp kımıltısız kaldı bir süre. Solumakta güçlük çekiyor gibiydi. İzordil aldı dilinin altına. Ağrılar başlamıştı göğsünde. Durdu öylece. Yazacaklarını değil, yazdıklarını düşünüyordu. Basılmış yazıları eğilip çıkardı çekmeceden. Gözlerini kapatırsa ne olacaktı bunlar? Boş bir kağıt çıkardı. Bir şeyler yazacakken duraladı. Telefona uzandı. Küçük defterine bakarak çevirmeye başladı numaraları. Akşamüstü tam evden çıkacağım. Telefon çalmaya başladı. Açtım. Tanıdım hemen. Doktor Nahit'ti. Evine hemen gelirse sevineceğini, bana bir şeyler vereceğini söylüyordu. Sağlığı pek iyi değildi. Bahçedeki incirin kovuğundaydı anahtar. Oradan alıp açayımdı. Kapıyı aşağı inmemesi için. Fırladım hemen. Hiçbir şey düşünemedim yol boyu. Bahçedeki incirin kovuğuna uzanırken heyecanlıydım. Ya yoksa diye. Oradaydı anahtar. Açıp girdim eve. Doktor bey diye seslendim. Yanıt yoktu. Merdivenleri çıkarken ürkü veriyordu evin sessizliği. Yukarıya salona varınca duraladım. Koltuktaydı doktor. Arkası dönüktü. Bir ürperti gezindi içimde. Devinimsiz bu. Yoksa? Tam yaklaşıyordum. Masadaki telefon çalmaya başladı. Doktor kımıltısızdı. Uzanıp aldım çalıp duran telefonu. Buyurun dedim. Bir tanıdık kadın sesi. Doktoru verir misiniz diyordu telaşlı bir gerilim içinde. O değil miydi bu? Uyuyor dedim hiç düşünmeden. Vedat Bey siz misiniz? Evet. Uyanınca söyleyin lütfen. Dışarılardan kucaklayıp öpüyorum onu. Beni tanıdınız değil mi? Adını söylemiyordu. Tanıdım. Çok mutluyum sizi orada bulduğuma. Çok iyi olduğumu, onu, yalnız onu sevdiğimi siz söyleyin ona. Hemen gitmemiz gerek. Gene arayacağım. Kapandı telefon. Duydunuz değil mi doktor? Dışarılardan kucaklayıp öpüyor sizi Esme. Duraladım. Doğru muydu kızın dediği? Onu, yalnız onu sözlerine takılmıştım sanki. Bırak aptallığı da duyduklarını söyle. Söyleyeceğim. Bir şaşırmış olmam doğal değil mi? Sizi, yalnız sizi sevdiğini söylememi istedi benden. Bir kadının gizemli derinliklerinden gelmese, öyle titreşim vermez sesi. Sizin için söylediklerine yüreğimden inanıyorum doktorcuğum. Kim bilir, kıskanıyorum belki de. Doktor arkaya taranmış dalgalı kırçıl saçları, uzaklara dikili mavi gözleriyle, robe de chambre içinde derin bir düşünceye dalmış gibiydi koltukta. Ah bu sağır doğa, ne olurdu söylediklerimi duysaydı şu adam. Duymadığını nereden biliyorsun? O muştulu habere dayanamayacağı için suskun belki de. Masadaki bilgisayardan basılmış kağıt tomarını alıp baktım şöyle bir. Titrek el yazılı bir kağıt vardı üstünde okumaya çalıştım. Bitmeyen ne var ki? Dünya da bitecek, güneş bitecek, yıldızlar bitecek. Kıpkırmızı umudumuz, sevgi yüklü tomurcuk. Sen bitmedikçe hiçbir şey bitmeyecek. Yolun başındayız. Sen de bitmeyeceksin sevgilim. Ne güzelsin. Yanında güçlü erkek de olsa, araba köşeyi kıvrılırken yaptığın gibi, dön bak kapalı pencereme. Gözlerim senin üstünde, perdeyle örtülü camın ardındayım. Beni göremesen de. İnanamayacağın kadar seviyorum seni. Yaşamın boyu enayiliğimle mutlu oldum. Böylesini sen tattırdın bana. Tomarın üstüne koydum kağıdı. Salondan çıkmış ağır ağır inerken, telefondaki haberi sormak için doktorun peşimden geldiği duygusuyla ürpererek dönüp yukarıya, karanlık merdivenlere baktım. Evin sessizliğini geçen tren sarstı birden. Evden çıktım. Yavaşça çektim kapıyı. Döndüm. Gözlerimi yanım sıra yükselen kararmış, tahta yapıya sevgiyle dikip kaldım bir süre. Elimdeki kağıt tomarına baktım. Bir şeyler arandım söylenmek için. Bulamadım. Dudaklarımın kıyısına sevecen acılı bir gülücük gelip oturdu sonunda. Güle güle derdim, başka ne derdim ki? Koca bir yaşamı şu satırları karalamak içinmiş gibi koşarcasına sürdürüp gelmiş bu adama. Umarsız güzellikler içinde ne yüce enayisin sen Doktor Nahit. Sen de hiç bitme. Anahtarı bahçedeki incirin kovuğuna bırakıp yola indim. Uzaklaşıyordu ki sokağın başından farları yanık bir polis arabası döndü birden. Doktorun bahçesinin önünde durdu. İki sivil polis inip girdiler içeri. Onlar doktorun kapısını çalarken iri yarı bir sivil de çıkıp arabanın başında beklemeye başlamıştı. Alacakaranlıkta köşeye çekilip seyre koyuldum. Açılmayınca kapıyı sertçe yumrukladılar. Eğilip anahtar deliğinden baktı biri. Yukarı katlara doğru baktılar. Arabaya döndüler. Telsizle konuştular bir süre. Sonra arabaya girip farları da söndürerek beklemeye başladılar. Acılı gülümsedim. Geç kaldınız Tatar ağaları. İçimde yarım yurum öcü alınmış kızgınlığın buruk mutluluğuyla yürümeye başladım. Bir türkü geliyordu yan sokaktaki kahveden. Dünyada yerden tatlı var mola. Eylül bitiminin gece serinliği başlamıştı. 15 Haziran 2004, Cihangir İstanbul, Vedat Türkali. Kitabın sonu, 7 Eylül 2009, sayfa 631.